Ayrım 22, sayfa 682. Ribbentrop, Moskova'da. 23 Ağustos 1939. Bir takım siyasi olaylar artık çıkmıştı bile. Sovyetler Birliği ile imzalanır imzalanmaz yürürlüğe girecek bir saldırmazlık antlaşması ya da başka anlaşmalar imzalamak üzere Hitler'den yazılı olarak tam yetki almış olan Ribbentrop, 22 Ağustos'ta uçakla Moskova'ya hareket etti. Kalabalık bir heyet geceyi Doğu Prusya'da Königsberg'te geçirdi. Doktor Schmidt'e göre Nazi Dışişleri Bakanı o gece sabaha kadar çalıştı. Durmadan Berlin'e ve Berchtesgaden'a telefon etti. Stalin ve Molotov'la yapacağı görüşmeler üzerine notlar aldı. Alman heyetinin bilmiş olduğu iki büyük Kondor uçağı 23 Ağustos günü öğle üzeri Moskova'ya vardı. Ribbentrop elçilikte acele bir yemek yedikten sonra Sovyet diktatörüyle ve diktatörün dışişleri komiseriyle buluşmak üzere Kremlin'e koştu. Bu ilk toplantı 3 saat sürdü ve Ribbentrop'un Hitler'e çektiği çok acele telgraftan anlaşıldığına göre Almanlar bu ilk görüşmeden memnun kaldılar. Dışişleri Bakanı'nın çektiği telgrafa bakılırsa Sovyetler Birliği'ni Hitler'in çıkaracağı bir savaşın dışında tutacak bir saldırmazlık paktının şartları üzerinde anlaşmak pek zor olmayacaktı. Yazdığına göre bütün iş elde edilecek çıkarların bölünmesi gibi ufak bir sorun üzerinde anlaşmaktı. Yine yazdığına göre Ruslar Letonya'daki küçük Libau ve Windau limanlarının kendi çıkar alanları olarak tanınmasını Almanlardan istiyorlardı. Zaten Letonya iki devletin çıkarlarını bölen hattın Sovyetler yanında kalacağı için bu istek önemli sayılmadı. Hitler hemen kabul ettiğini bildirdi. Ribbentrop ilk konuşmasından sonra bütün Doğu bölgesindeki karşılıklı çıkar alanlarının sınırlarını gösteren gizli bir protokol imzalanmasının düşünüldüğünü de Hitler'e bildirdi. Bunun işler saldırmazlık paktının antlaşmasıyla gizli protokolün imzası ertesi gece Kremlin'de yapılan ikinci toplantıda bitti. Almanlarla Ruslar kolayca anlaşmaya vardılar. Ertesi sabahın erken saatlerine kadar süren bu neşeli oturum genellikle zor bir pazarlık şeklinde değil de daha çok dünya durumu ile ilgili olarak her ülke üzerinde dura dura yapılan sıcak ve dostça görüşmelerle ve Kremlin'deki gala toplantılarında adet olan zorunlu ve coşkunca kadeh kaldırmalarla geçti. Bu inanılmaz sahne Alman heyetinde bulunanlardan biri tarafından düzenlenmiş olan gizli bir Alman muhtırasında anlatılmış bulunuyor. Stalin'in Almanya'nın ortaklarından İtalya ve Japonya ile ilgili sorularına Ribbentrop tatlı ve yatıştırıcı cevaplar verdi. İngiltere'ye gelince Sovyet diktatörü ve o gün neşesi pek yerinde olan Nazi Dışişleri Bakanı hemen uyuşuverdiklerini gördüler. Stalin konuğuna Moskova'daki İngiliz askeri heyetinin ne istediğini hiçbir zaman Sovyet hükümetine bildirmediğini gizlice söyledi. Ribbentrop bu söze İngiltere'nin her zaman Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri bozmaya çalışmış olduğu cevabını verdi. İngiltere güçsüzdür diye övündü ve kendi küstah dünya egemenliği davası için başkalarının dövüşmesini ister. Alman muhtırası Stalin bu görüşe hemen katıldı diyor ve şu sözleri eklediğini yazıyor. Eğer İngiltere dünyaya hakim ise bunun nedeni öteki ülkelerin her zaman onun blöflerine kanacak kadar budala olmalarıdır. Bu sırada Sovyet diktatörü ile Hitler'in Dışişleri Bakanı o kadar iyi anlaşmışlardı ki Antikomintern Paktı'nın adı geçince aldırmadılar bile. Ribbentrop paktın Rusya'ya karşı değil Batı demokrasilerine karşı olduğunu açıkladı. Stalin de bu fikre katılarak Antikomintern Paktı'nın aslında Londra'da City'yi yani İngiliz kapitalistlerini ve İngiltere'deki mağaza sahiplerini korkuttuğunu söyledi. Alman muhtırasının açıkladığına göre Ribbentrop o sırada Stalin'in bu yumuşak durumundan o kadar hoşlandı ki bir iki şaka bile yapmaya kalkıştı. Ribbentrop gibi soğuk bir adamdan hiç umulmazdı bu. Alman Dışişleri Bakanı Stalin Antikomintern Pakt'tan Londra'daki City çevresi ile İngiliz büyük mağaza sahiplerinden daha az korkuyor şeklinde bir şaka yaptı. Şakaları ve esprileriyle tanınmış Berlinlilerin bir sözü Alman halkının bu konudaki düşüncesini açıklıyordu. Stalin de yakında Antikomintern Pakt'a girer diyorlardı. Sonunda Nazi Dışişleri Bakanı Alman halkının Rusya ile anlaşmaya varmak fikrini ne kadar iyi karşıladığını belirtti. Alman muhtırası şunu da ekliyor. Stalin bu söze gerçekten inandığı cevabını verdi. Almanlar barış istiyorlar dedi. Kadeh kaldırma zamanı gelince bu cilveler daha da bayağılaştı. Bay Stalin birdenbire Führer'in şerefine kadeh kaldırmayı teklif etti. Alman halkının Führer'i ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bundan ötürü onun sağlığına içiyorum. Bay Molotov da Alman Dışişleri Bakanı'nın sağlığına kadeh kaldırdı. Bay Stalin ile Bay Molotov saldırmazlık paktı Rus-Alman ilişkileriyle başlayan yeni çağ ve Alman ulusu şerefine durmadan kadehlerini kaldırdılar. Alman Dışişleri Bakanı da Bay Stalin şerefine Sovyet hükümeti ve Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin gelişmesi şerefine kadeh kaldırmayı teklif etti. O güne kadar birbirinin gözünü oyan iki düşman arasında esen bu sıcak havaya rağmen Stalin'in Nazilerin sözlerinde duracağından şüphe ettiği anlaşılıyor. Ribbentrop ayrılmadan önce kendisini bir kenara çekip ona şunları söylüyor. Sovyet hükümeti paktı çok ciddiye alıyor. Sovyetler Birliği'nin ortağına ihanet etmeyeceğine şerefim üstüne söz veriyorum. Yeni ortaklar aralarında ne imza etmişlerdi? Açıklanan antlaşma metnine göre taraflar birbirlerine taarruz etmemeyi taahhüt ediyorlardı. Eğer taraflardan birinin üçüncü bir devletin düşmanca hareketiyle karşılaşırsa, karşı taraf üçüncü devlete hiçbir surette yardım etmeyecekti. Ne Almanya ne de Rusya karşı tarafa doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak yönelen devletler grubuna da katılmayacaklardı. Belli başlı maddelerde kullanılan dil, Molotov'un 19 Ağustos'ta Schulenburg'a verdiği ve Hitler'in de Stalin'e gönderdiği telgrafta kabul ettiğini bildirdiği Sovyet tasarısındaki dilin aynıydı. Rus tasarısında aynı zamanda ancak özel bir protokolün imzalanarak bu protokol paktın ayrılmaz bir parçası haline getirildiği zaman saldırmazlık paktının yürürlüğe gireceği bildiriliyordu. Akşam toplantısına katılan Friedrich Gauss'a göre Ribbentrop'un anlaşmaya Sovyetlerle Almanlar arasında dostça ilişkilerin kurulması gerekliliğini belirten cafcaflı bir giriş konulması konusunda ortaya attığı teklif Stalin'in itirazıyla bir yana bırakıldı. Sovyet diktatörü Nazi hükümeti tarafından 6 yıldan beri durmadan kirletilen bir dostluk için birdenbire açıkça teminat veremeyeceğinden yakındı. Hitler böylece istediğini elde etmiş bulunuyordu. Polonya'ya taarruz halinde İngiltere ile Fransa Polonya'ya verdikleri sözü yerine getirmek üzere Polonya'nın yardımına koşacak olurlarsa bu anlaşmaya göre Sovyetler Birliği İngiltere ile Fransa'ya katılmayacak ve bunu gerektiren bir pakt imzalamayacaktı. 7. maddeye göre antlaşma imza edilir edilmez yürürlüğe girecekti. Resmi tasdik işlemi bu iki totaliter devlette elbette ki yalnız bir formaliteden ibaretti. Ama bu da birkaç gün alacaktı. Bu bakımdan Hitler yürürlük maddesi üzerine direnmişti. Bu anlaşma karşılığında Almanya'nın verdiği şeyler anlaşmaya ekli gizli ek protokolde gösterilmiştir. Almanya ile Sovyetler Birliği arasındaki saldırmazlık antlaşmasının imzasında aşağıda imzaları bulunan olağanüstü yetki sahipleri arasında yaptıkları çok gizli görüşmelerde Doğu Avrupa'da karşılıklı çıkar alanları sınırlarının çizilmesi konusunu ele almışlardır. 1. Baltık devletlerine Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya'ya ait bulunan topraklarda toprak ve siyaset bakımından vuku bulacak bir dönüşüm halinde Litvanya'nın kuzey sınırı gerek Almanya'nın ve gerekse Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çıkar alanlarının sınırlarını gösterecektir. 2. Polonya devletine ait olan topraklarda toprak ve siyaset bakımından vuku bulacak bir değişim halinde gerek Almanya'nın ve gerekse Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çıkar alanlarını yaklaşık olarak Narev, Vistül ve San nehirlerinin çizdiği hat sınırlamış olacaktır. Her iki tarafça çıkarlarının bağımsız bir Polonya devletinin yaşatılmasını gerektirip gerektirmeyeceği ve bu devlet sınırlarının nasıl çizileceği sorunu yalnızca yeni siyasi gelişmeler sırasında kesin olarak tespit edilebilir. Her iki hükümet de herhangi bir durum karşısında bu sorunu dostça bir anlayış havası içinde çözecektir. Almanya ile Rusya, Alman kralları ve Rus imparatorluğu imparatorları zamanında olduğu gibi Polonya'nın bölünmesi konusunda aralarında yeniden anlaşmışlardı. Ve Hitler Doğu Baltık'ta Stalin'i serbest bırakmıştı. Son olarak da Ruslar 1919'da Romanya'ya bırakmış oldukları Besarabya üzerindeki çıkarlarını yeniden ele almışlar ve Almanlar da bu topraklarla ilgilenmediklerini açıklamışlardı. Ribbentrop bu tavizi verdiğine sonradan çok pişman oldu. Belge şöyle bitiyordu. Taraflar bu protokolü çok gizli tutacaklardır. Nitekim anlaşmanın metni ancak savaşın sonunda gizli Alman arşivleri arasından çıktı. Ağustos'un 24'ünde Ribbentrop etekleri zil çala çala Berlin'e uçarken Moskova'daki müttefik askerleri heyetleri Voroshilov'u görmek istediler. Amiral Drex de şahsen Mareşal'e acele bir mektup gönderdi ve görüşmelerin devamı konusunda ne düşündüğünü sordu. Voroshilov ertesi gün 25 Ağustos'ta saat 1'de İngiliz ve Fransız heyetlerine ne düşündüğünü açıkladı. Değişen durum karşısında dedi, görüşmelerin devamı hiçbir yararlı amaca hizmet edemez. 2 yıl sonra Alman askerleri paktı çiğneyerek Rusya'ya çıkarlarken 1939 yazında görüşmelerde bulunmak üzere Moskova'ya gelmiş olan İngiliz-Fransız askeri heyetlerinden habersizce giriştiği bu iğrenç pazarlığı Stalin hala haklı göstermeye çalışıyordu. 1941 yılının 3 Eylül'ünde radyoda Rus halkı karşısında verdiği bir demeçte ülkemize 1,5 yıllık bir barış sağladık diye övünüyordu. Ve kuvvetlerimizi faşist Almanya'nın paktı çiğneyerek ülkemize saldırması ihtimaline karşı savunuya hazırladık. Bu ülkemiz için büyük bir kazançtı ve faşist Almanya için de bir kayıp. Ama öyle miydi gerçekten? Bu konu o gün bugündür tartışılır durur. Bu çirkin ve gizli pazarlığın Stalin'e Çar 1. Alexander'ın 1807'de Tilsit'te Napolyon'dan ve Lenin'in Brest-Litovsk'ta Almanlardan kopardığı soluk alma zamanını Peredişka'yı sağladığı açıktır. Sovyetler Birliği bu anlaşmadan yararlanarak kısa bir zamanda o günkü Rus sınırlarının ötesinde Almanya'ya karşı ileri savunma mevzileri Baltık devletlerinde ve Finlandiya'da üsler elde etmiştir. Elbette ki bunlar Polonyalıların, Letonyalıların, Estonyalıların, Finlerin zararına olmuştur. Ve en önemlisi Sovyetlerin çıkarttıkları diplomasi tarihinde belirttikleri gibi Batılı devletlerin Nazi Almanya'sına karşı geri dönülmeyecek şekilde savaşmalarını sağlamış ve Stalin de 1939 yazı boyunca korktuğu Almanya'ya karşı yalnız kalma ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Bütün bunlar elbette ki çok doğru ama bir de bu işin başka bir yanı var. Hitler'in Rusya'ya saldırmaya hazırlandığı sıralarda Polonya, Fransa ve İngiltere'nin Avrupa kıtasındaki kuvvetleri imha edilmiş, Avrupa'nın bütün kaynakları Almanya'nın eline geçmiş ve Batı cephesinde Almanya'ya karşı duracak tek bir kuvvet kalmamıştı. Stalin bütün 1941, 1942 ve 1943 yılları boyunca Avrupa'da Almanya'ya karşı ikinci bir cephe bulunmadığından ve Rusya'nın hemen hemen bütün Alman ordusunun yükünü tek başına taşıdığından yakınıp durmuştur. 1939-40 yıllarında Alman kuvvetlerini üzerine çekecek bir batı cephesi vardı ve Ruslar eğer Polonya'yı arkadan vuracakları yerde bu cepheyi desteklemiş olsalardı Polonya 2 hafta içinde ortadan silinmezdi. Bundan sonra başka eğer Hitler karşısında yalnız Polonya, İngiltere ve Fransa'yı değil Rusya'yı da bulacağını bilseydi savaş çıkmayabilirdi. Alman generallerinin sonradan Nürnberg'de verdikleri ifadelere bakılacak olursa siyasi konularda korkak olan bu generaller bile böyle güçlü bir birlik karşısında savaşa ellerini sürmekten çekinebilirlerdi. Berlin'deki Fransız elçisine göre gerek Keitel ve gerekse Brauchitsch Rusya'nın düşman tarafa katılması halinde Almanya'nın savaşı kazanma şansı olmadığını Hitler'e söylemişlerdi. Ne devlet adamları ne de diktatörler ileride çıkacak olayları önceden kestirebilirler. Churchill'in dediği gibi Stalin'in Hitler'le pazarlığa girişmekle soğukkanlı davranmış olup olmadığı tartışılabilir. Ama bu aynı zamanda o sırada çok yüksek gerçekçi bir davranıştı. Stalin'in ilk ve başlıca düşüncesi bütün hükümet başkanları gibi kendi ulusunun güvenliğiydi. Sonradan Churchill'in anlattığına bakılırsa Stalin 1939 yazında Hitler'in savaşa gittiğini çok iyi biliyordu. Rusya'yı Alman ordusu ile tek başına karşı karşıya bırakacak manevralara yatmamaya kararlıydı. Batı ile sağlam bir ittifak yapılamayacağı anlaşılınca neden birdenbire kapısını çalmaya başlayan Hitler'e dönmeyecekti? 1939 Temmuz'unun sonuna doğru Stalin'in Fransa ile İngiltere'nin hem sağlam bir ittifak istemediklerine ve hem de İngiltere'deki Chamberlain hükümetinin Hitler savaşlarını Doğu Avrupa'ya çevirmek istediğine inandığı açıkça anlaşılıyor. Fransa tek başına Çekoslovakya'ya karşı vecibelerini nasıl yerine getirmediyse İngiltere'nin de Polonya'ya verdiği garantiye pek bağlı kalmayacağı sanılıyordu. Son iki yıl içinde Batı'da geçen olaylar bu kuşkuları artırmıştı. Gerek Anschluss'tan gerekse Nazilerin Çekoslovakya'yı işgal etmelerinden sonra Sovyetlerin Nazi saldırısını önlemek üzere gerekli planların hazırlanması amacıyla bir konferans toplaması için yaptıkları teklifleri Chamberlain reddetmişti. Chamberlain, Sovyetlerin çağrılmadığı Münih görüşmelerinde Hitler'e boyun eğmişti. 1939 yılının önemli yaz günleri geçerken Chamberlain Almanya'ya karşı savunucu bir ittifak kurmak için yapılacak çalışmaları geciktirmeye çalışıyor ve dürüst davranmıyordu. Kesin olan bir tek şey vardı ve bunu da Chamberlain'den başka herkes görüyordu. Hitler'in her hareketinde şaşıran ve eli ayağı dolaşan İngiliz-Fransız diplomasisi büsbütün iflas etmişti. Polonya diplomasisi de aynı durumdaydı. Elçi Noel, Paris'e gönderdiği bir raporda Polonya Dışişleri Bakanı Beck'in Nazi-Sovyet Paktı karşısında gösterdiği tepkiyi şöyle anlatmıştı. Beck hiç şaşırmadı ve hiç de üzülmedi. Aslında pek az şeyin değiştiğine inanıyordu. İki batılı demokrasi de adım adım gerilemişti. Hitler 1935'te mecburi askerliği ihdas etmiş, 1936'da Ren'i, 1938'de Avusturya'yı almış, aynı yıl Sudetland'ı istemiş ve oraya girmişti. 1938 Mart'ında Çekoslovakya'nın geri kalan kısmını ele geçirdiği zaman bile müttefikler ağızlarını açıp bir şey söylememişlerdi. Eğer Sovyetler Birliği'ni kendi yanlarına çekmiş olsalardı, Alman diktatörünün açmak istediği savaşı yine de önleyebilir ya da önleyemezlerse hiç olmazsa çıkacak savaşa Hitler'i kolayca yenebilirlerdi. Ama bu son fırsatı da ellerinden kaçırmışlardı. Oysa yukarıda gördüğümüz gibi Hitler'in Kremlin'e kur yaptığı bu hükümetlere birçok kere bildirmiş ve hükümetler uyarılmıştılar. Berlin'deki Fransız elçisi Monsieur Clontre, Rusya'nın Hitler'in düşüncelerinde gittikçe daha önemli bir yer tuttuğunu 1 Temmuz'da Bonnet'e bildirmişti. Clontre şunları yazmıştı: Hitler Rusya ile de çalışacağını bilirse ülkesini, partisini ve kendisini tehlikeye atacağı yerde geriye çekilmeyi tercih edecektir. Elçi Moskova'daki İngiliz-Fransız görüşmelerinin bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor ve Berlin'deki İngiliz elçisinin de Londra'daki hükümetine aynı tavsiyelerde bulunduğunu bildiriyordu. Fransız Sarı Kitabı, Fransızca baskısı, sayfa 180-181. 15 Ağustos'ta Clontre ile Henderson Dışişleri Bakanlığı'nda Weizsäcker'i gördüler. İngiliz elçisi devlet sekreterinin Sovyetler Birliği'nin eninde sonunda Polonya'nın bölüşülmesine katılacağına inandığını Londra'ya bildirdi. British Blue Book, sayfa 91. Ve Clontre'da Weizsäcker'le görüştükten sonra Paris'e şunu yazdı: Rus görüşmelerinde ne bahasına olursa olsun mümkün olduğu kadar erken bir çözüme varmak gerekir. Fransız Sarı Kitabı, sayfa 282. Moskova'daki Amerikan elçisi Lawrence Steinhardt da Haziran ve Temmuz ayları içinde Başkan Roosevelt'i bir Sovyet Nazi pazarlığı ihtimali üzerine uyardı. Başkan bu uyarımları İngiliz, Fransız ve Polonya elçiliklerine bildirdi. Sovyet elçisi Konstantin Umanski daha 5 Temmuz'da Rusya'ya izinli giderken Roosevelt kendisine Stalin'e sunulmak üzere bir mesaj vermişti. Roosevelt, Rus hükümeti Hitler'e katıldığı takdirde Hitler'in Fransa'yı istila eder etmez Rusya'ya döneceğinin günün arkasından gecenin geleceği kadar kesin olduğunu bildirmişti. Mission to Moscow, Joseph E. Tavis, sayfa 450. Başkanın uyarımı Molotov'a sunulmak üzere telgrafla Steinhardt'a bildirildi. Elçi bu talimatı 16 Ağustos'ta yerine getirdi. United States Diplomatic Papers, 1939, 1. cilt, sayfa 296-99. Şimdi de en kötü zamanda ve en kötü şartlar altında Polonya'ya saldırdığı takdirde Polonya'nın yardımına koşmayı taahhüt ediyorlardı. Londra ve Paris'te Stalin'in ihaneti üzerine bir hayli kıyametler koparıldı. Sovyet diktatörü yıllarca faşist canavarlar diye bağırıp durmuş, barışsever ülkeleri Nazi saldırısı karşısında birleşmeye çağırmıştı. Şimdi o da onun suç ortağı olmuştu. Kremlin ise bütün bu suçlamalara karşı Sovyetler Birliği'nin İngiltere ile Fransa'nın bir yıl önce Münih'te yaptıklarından başka bir şey yapmadığını söyleyebilirdi. Nitekim söyledi de. Sovyetler Birliği de küçük bir devletin sırtından Almanya'ya karşı silahlanmak için zaman kazanmıştı. Chamberlain 1938 Eylül'ünde Çekoslovakya'yı feda ederek Hitler'e boyun eğerken doğru ve namuslu bir iş yapmış oluyordu da neden Stalin bir yıl sonra Sovyet yardımını hiçbir surette istenmeyen Polonya'nın zararına Führer'in isteklerini yerine getirirken yanlış ve namussuzca davranmış oluyordu? Stalin'in Polonya'yı bölmek, Letonya, Estonya, Finlandiya ve Besarabya'yı ele geçirmek için buralarda serbest kalmak amacıyla Hitler'le yaptığı yüzsüz ve gizli pazarlığı Berlin ile Moskova'nın dışında kimse bilmiyordu. Ama Sovyetlerin tutumundan böyle bir anlaşma olduğu biraz sonra anlaşılacak ve barışın son günlerinde herkesi şaşırtacaktı. Ruslar yalnızca 1. Dünya Savaşı'nın sonunda kendilerinden alınmış toprakları geriye aldıklarını söyleyeceklerdi. Nitekim de söylediler. Ama bu ülkelerin halkları Rus değildiler ve Rusya'ya dönmek de istemiyorlardı. Bu ülkeler ancak Litvinov'un parlak günlerinde Sovyetlerin şiddetle reddettikleri zorbalıkla yeniden Rusya'ya katılabildiler. Sovyetler Birliği Milletler Cemiyeti'ne girdiğinden beri barışın önderi olarak tanınıyordu. Bu sayede belirli bir moral güç kazanmış ve faşist saldırısının başlıca düşmanı olmuştu. Şimdi ise bu moral sermayeyi tüketmiş bulunuyordu. Her şeyden önce Stalin, Nazi Almanyası ile böyle aşağılık bir pazarlığa girişerek hemen hemen kesinlikle dünya çatışmasına kadar gidecek bir savaşa başlama işareti vermişti. Stalin biliyordu bunu elbette. Hitler yıllarca önce kavgamda şu peygamberce sözleri söylemişti. Rusya ile bir ittifakın imzalanması gelecekteki bir savaş için bir plan hazırlanmış olduğunu gösterir. Bunun sonucu Almanya'nın sonu olur. Haftan Müfflin baskısı 1943 sayfa 660. Ama olayların sonradan gösterdiği gibi Stalin'in hayatında yaptığı en büyük falso oldu bu.